13. ayırım. B. Seslendirme metni yazmak. A. Haber önce zihinde kurulur. Haber öncelikle kameraman ve muhabirden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Haber yayına verilinceye kadar bu sürece kurgucu, spiker, editör de dahil olur. Canlı yayınlardaki ekipte ise yönetmen, resim seçici, teknik yönetmen, sesçi de yer alır. Ekibin benzer bakış açısını taşıması haberin daha hızlı biçimde yayına verilmesini de sağlar. Herhangi bir olayı, parantez içinde, önceden bilinen ya da ani gelişen bir durum da olabilir. İzlemeden önce muhabir göreve gideceği kameramanla olayın çerçevesini konuşmalıdır. Haberin kafada oluşturulması, nerede, neyin yapılacağını, izlenecek konunun nasıl bir çerçevede verileceğinin kararlaştırılmasıyla başlar. Muhabir, izlenecek olayı hangi bakış açısıyla ele alacağını, olayda neleri öne çıkarmak istediğini kameramana aktarmalıdır. Bunun için muhabir, izleyiciyi olaya ait bakış açısını belirlemelidir. Örneğin, sağlık sorunuyla ilgili bir özel haber mi hazırlayacak? O zaman haberin çerçevesi ne olacak? Türkiye'de koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki eksikliklere mi dikkat çekecek? Ya da kamusal alan olan sağlık sektöründe bütçeden ayrılan kaynakların azalmasının yol açtığı sorunları mı irdeleyecek? Uygulamada karşılaşılan sorunları tekil olay olarak mı, yoksa bir sürecin görünen yüzü olarak mı değerlendirecek? Bakış açısı kavramıyla aktarmak istediğimiz muhabirin dünyaya, insana, hayata nereden baktığını ortaya koymasıdır. Ancak muhabir gerçek olgular üzerinden bunu yapacaktır. Herhangi bir olay salt, duygusal içerikle de aktarılabilir, bilgilendirici içerikle de. Muhabir yaptığı haberde hangi anlamı niye ürettiğini bilmelidir. Kameramanla da bu bakış açısını konuşmalıdır. Çünkü kameraman da haber metnini görüntü diliyle oluşturur. Bakış açıları farklı ise görüntüde aktarılan ile haber metninde verilmek istenen arasında farklılık olur. Bu da haberin etkinliğini azaltır. Kameramanla haberin oluşturulacağı bakış açısı üzerinde konuşulmaması durumunda muhabir istediği mesaj dışında görüntülerle karşılaşabilir. Kısaca habere gitmeden önce neler yapılacağı, neyi aktarmak istedikleri haber ekibince konuşulmalıdır. Eğer izlenen haber gündemdeki bir konu ise olayın analizi yapılmalı, neyin, neden önemli olduğu konuşulmalıdır. Bu haberin izlenmesinde de kolaylık sağlar. Haber izleme sırasında konuşulan çerçeve dışında da gelişmeler olabilir. Sayfa 178. Ekip bu duruma da uyum sağlamalı. Ani gelişmelerde birlikte neler yapılacağını hemen çözüme bağlamalıdır. Bu anlamda habercilik pratik zekaya dayanır. Haberciler karşılaştıkları durumlara bu sorunu nasıl çözerim, ne yapmalıyım diye bakarlar. Olay yerine gitmeden önce yapılan konuşma, neler yapılacağının belirlenmesi kadar işe psikolojik olarak hazırlanmak açısından da önemlidir. Yoksa baştan sağma özensiz haber yapılır. Yalnız konuşmak için de muhabirin izleyiciyi konuya ait bilgisi olmalıdır. O konuda daha önce yapılan haberleri, araştırmaları gözden geçirmelidir. Şimdi yaygınlaşan internet de bu alanda kolaylık sağlamaktadır. Eğer muhabirin elinde bu alanda daha önce yapılmış çalışmalara ait arşiv de varsa, o zaman haberin çerçevesini oluşturması daha kolay olur. B. Görüntüde ne var? Seslendirme metni yazmak için öncelikle çekilen görüntünün izlenmesi gerekir. Görüntü izlemeden, yani nelerin çekildiğini bilmeden seslendirme metni oluşturulamaz. Haber içeriğinin niteliği, seslendirme metninin nasıl oluşturulacağını belirler. Eylem ya da söylem, haberini izleyen muhabir, olaydan ya da toplantıdan hangi bölümleri vereceğini belirler. Yani olay ya da toplantı yerinden ayrıldıktan sonra, televizyon kuruluşuna gelinceye kadar haberi nasıl, hangi çerçevede oluşturacağını saptar. Eylem haberinde, parantez içinde protesto, miting gibi hangi görüntüleri, söylem haberlerinde parantez içinde toplantı, açılış gibi ise konuşmacıdan hangi bölümleri vereceğini kafasında şekillendirmiş olur. Seslendirme metni yazmadan önce muhabir haberi zihninde büyük ölçüde tamamlamış olmalıdır. Zihinde oluşturulan metin ile görüntü arasındaki uyum önemlidir. Hem bu uyumun sağlanması hem de kurgunun çok hızlı yapılabilmesi için time code alarak çalışmak gerekir. Time code bize çekilen görüntünün kasede yansıyış zamanını verir. Böylece hangi görüntünün kasetin neresinde bulunduğunu bilerek hareket ederiz. Böylece zamanla yarışta bir adım öne geçmiş oluruz. Time kodlu olarak iki biçimde çalışılır. Free run ve record run. Free run, kamera kayıtta olsun olmasın sürekli işler. Onun için gerçek zamanla eşdeğerli ayarlanması gerekir. Böylece muhabir, kameramanın çekim yaptığı süreleri kendi saatinden de izleyerek not alabilir. Sayfa 179. Record run'lı çalışmada ise time code kayıt süresince çalışır. Kamera kayıt yapmadığı zaman time code da çalışmaz. Özellikle sayısal, dijital kameraların kullanımının yaygınlaşmasıyla kurgunun kısa sürede tamamlanması için time code alınması zorunluluktur. Time code alınması için muhabirin kullandığı saat ile kameranın saati ayarlanmalıdır. Yani 2 saatte aynı zaman dilimini göstermelidir. Mümkünse kameranın ve muhabirin kullandığı saat ile kameranın saati sayısal, dijital olmalı ve reel zamana dayanmalıdır. Böylece muhabir konuşmacıdan vermeyi planladığı ve önemli gördüğü bölümün zamanını not eder. Daha sonra izleme setinde kullanmak istediği bölümü kolayca bulur. Hatta zaman darlığı söz konusu olduğunda kaynağa ait ses bölümünün zamanını kurgucuya bildirerek o bölümü deşifre etmeden kullanabilir. Ya da eylem haberlerinde önemli gördüğü olay anını belirler, böylece kurgu sırasında zaman kaybetmez. Ancak şu unutulmamalıdır. Kameraman ve muhabir aynı kurumda çalıştıklarından, kurumun yayın politikasından ve haber değerlendirme ölçütlerinden haberdardırlar. Yani neyin, ne kadar ve nasıl yayınlanacağını genel çerçevede bildiklerinden ekip mantığı doğrultusunda bunu sağlamaya çalışırlar. Bu noktada altı çizilmesi gereken şudur. Kameramanın çektiği görüntüler haber yayınlanana kadar muhabirin de gözüdür. Çünkü muhabir çıplak gözle olayı izlerken kameraman meslek deneyimi, birikimi ve estetik anlayışı çerçevesinde olayı görüntüler. Vizörden bakarak bu eylemi gerçekleştirdiğinden haberin oluşturulması aşamasında bu görüntüler muhabirin de gözü haline gelir. Kameraman için eylem ya da söylem haberin gerçekleştiği yerden ayrıldıktan sonra haber tamamlanmış sayılır. Çünkü kameraman haberle ilgili görüntüleri çekerek görevini tamamlamıştır. Ancak muhabir için süreç bu noktadan itibaren başlar. Haber metninin yazılması ve haberin yayına hazır hale getirilmesi. Muhabir, kameramanla iş dönüşümünde de hangi görüntüleri çektiğini konuşmalıdır. Özellikle toplumsal olaylarda muhabir ile kameramanın aynı yerde bulunmaları zor olduğundan kameramanın ne çektiğinin bilinmesi önem kazanır. Böylece bandın tümü izlenmeden önemli bölümler dikkate alınarak daha çabuk haber hazırlanır. Kameraman ilginç görüntüler çekebilir ve muhabirin bundan haberi olmayabilir. Onun için iş dönüşü de konuşmak yararlıdır. Sayfa 180. Muhabir, seslendirme metnini yazmadan önce kameramanın çektiği görüntüleri izlerken o an, parantez içinde olay ya da toplantı sırasında, fark edemediği ayrıntıları da yakalama olanağına sahiptir. Olay ya da toplantı anında muhabirin ilgisini, dikkatini çekmeyen bir ayrıntı bazen çok önemli olabilir. Ayrıca haber çekimi sırasında kameramanla sürekli aynı noktada olamayacağından kendisinin kaçırabileceği durumları da görüntüleri izlerken öğrenir. Muhabir, izleme setinde haberle ilgili hangi bölümleri vereceğini time code sayesinde kolayca seçer ve izlediği görüntülerin dökümünü yapar. S ya da ara açma olarak tanımlanan görüntünün doğal akış içinde verildiği bölümleri de belirler. Böylece görüntü diliyle haberi oluşturacak bölümler seçilmiş olur. Örneğin, elimizdeki görüntü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Afyon'un Çay ilçesindeki sanayi sitesindeki incelemesine ait olsun. Önce çekilen görüntüleri bilmemiz gerekir. Bunun için de görüntüyü izlemeli ve dökümünü yapmalıyız. 1. 11.01.22-11.01.22 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in sanayi sitesine gelişi. 2. 11.01.35-11.01.22 Cumhurbaşkanı sanayi sitesindekileri selamlıyor. 3. 11.02.10-11.02.22 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in konuşmasının verileceği bölüm. Yani muhabirin haberde kullanmak istediği kaynak ses. 4. 11.13.10-11.13.30 Cumhurbaşkanı sanayi sitesinden ayrılıyor. C. Hangi bölümü kaynağın sesinden vereceğiz? Görüntü dökümünden sonra muhabir kaynağın konuşmasından hangi bölümü vereceğini haber değerlendirme ölçütleri çerçevesinde belirler. Yani zamanlılık, güncellik, yenilik, anilik, geçerlilik önemlidir. İnsanın ilgisini çekme, ilginçlik ve görsel işitsel etki, çarpıcılık dediğimiz ölçütleri kullanır. Önemli olan haberde kaç ses verileceğidir. Yani aynı haber kaynağından biri mi yoksa birden fazla mı ses verileceğine karar verilir. Birden fazla kaynak haberin içeriğinde yer alıyor ise onlardan da ses verilip verilemeyeceği kararlaştırılır. Muhabir açısından izlediği olay ya da toplantıyla ilgili kaç kişinin sesinin verileceğinin belirlenmesi önemlidir. Zira olay ya da konunun irdelenmesi amacıyla röportaj da yapılmış olabilir. Sayfa 181. O zaman odaklanma sorunu öne çıkar. Elimizdeki ses sıralaması nasıl olacak? Kim önce ve ne kadar süreyle verilecek? Teknik bir soru gibi görünen bu durum karşısında yayın politikasının somutlaşmasıdır, somutlaştırılmasıdır. Öncelikle vereceğimiz ses konuyla uyumlu olmalıdır. İlgisiz bölüm ses olarak kullanılmamalıdır. Yani ses bölümü metnin diğer bölümleriyle anlamlı bütün oluşturmalıdır. Kam spikerde verdiğimiz bölümü geliştirici, açıklayıcı olmalıdır. Ses olarak verilecek bölüm, kam spikerde belirtilen durumun daha da açılması amacına yönelik olmalıdır. Taraflar arasında farklı bakış açısı varsa, o da ses olarak haber metninde yer almalıdır. Çatışmalı bir konuda böyle davranılması zorunludur. Eğer bu yapılmazsa taraflı davranılmış olur. Zaten taraflarla ilgili kullanılan ses bölümünün süresi de hangi taraftan olduğumuzu ortaya koyar. Konu gündemde ise o zaman ses bölümü uzun tutulmalıdır. Gündem oluşturabilecek açıklamalar ya da olayla ilgili de kaynaktan ses verilmelidir. Haberde sesin kullanılması haberin inanırlılığını arttırır. İzleyici haber kaynağının ses tonunu, vurgulamalarını, mimiklerini, jestlerini, yüz ifadesini, tavrını görür. Konuştuğu zaman rahat mı, tedirgin mi? Söyledikleriyle beden dili arasında farklılık var mı? İzleyici haber kaynağının durumundan yola çıkarak haber içeriğini daha kolay alımlar. Ayrıca kaynağın sesinin kullanılmamasının televizyon haberciliğinin bir unsurundan vazgeçmek olduğu da unutulmamalıdır. Haberde kaynağın ya da kaynakların sesinin ne kadar verileceği, kurumun yayın politikası, haber değerlendirme ölçütleri ve konunun kamuoyunun gündeminde yer alıp almadığı belirler. Haberde kaynaktan kaç ses kullanılacağı haberin süresini de etkiler. Ara bültende kısa bir bölüm ses olarak verilebilir. Ana bültende süre daha uzun olduğundan ses bölümü daha da uzatılabilir. Tecimsel televizyonlarda hangi bölümün ses olarak kullanılacağının belirlenmesinde editoryal yapı etkilidir. Bülten içinde o haberin hangi sırada ve ne kadar süreyle yayınlanacağına editörler karar verir. D. Efekt kullanımı ve seçimi. Televizyon haberinde efekte de yer verilmelidir. Çünkü doğal ortama ait sesleri izleyici bu sayede kavrar. Görüntü dökümünde örnek olarak verdiğimiz Cumhurbaşkanı'nın Afyon'un Çay ilçesindeki sanayi sitesini ziyaretinde vatandaşların alkışladığı bölüm olduğunu düşünelim. Bu bölümü vereceksek ne kadar süre olmalı? Ya da bir trafik kazası sonrasında yaralının "kurtarın" diye bağırışını ne kadar vereceğiz? Efekt kullanımı 3 ila 10 saniye arasında olmalıdır. Bu süreyi aşan efektler izleyiciyi sıkabilir. Örneğin bir orman yangınında ağaçların yanmasından dolayı çıkan çıtırdama sesini vermek etki yaratır. Ya da toplumsal olaylarda efekt haber gücü ve etkisini artırmak amacıyla verilebilir. Kısaca efekti doğal ortamı yansıtmak ve haberin etkisini artırmak için kullanırız. Olayın niteliğine göre efekt kullanılır. Ancak doğal efekt kullanılmasına özen gösterilmelidir. Tecimsel televizyonlar filmlerden ya da elektronik ortamlardan sağlanan efektleri de görsel anlatımın bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Ancak haber metninde çok sık efekt kullanımı izleyiciyi sıkabilir. Bu tutum mesajın boğulmasına yol açabilir. E. Müzik kullanımı. Müzik de haberde iyi etkiyi artırmak için kullanılır. Öyküleştirilen haberlerde dramatik unsur olarak müzik kullanıldığında haber daha çok dikkati çekiyor. Haberin gerçeğe ait verilerden kaynaklandığı düşünülürse, haberde kullanılan müziğin kamuoyunca fazla bilinmesi, onun belirli bir tarzda alımlanmasına yol açar. İzleyici o müziği belirli çerçevede kabullenmiş olduğundan algıda seçici davranacaktır. Bu yüzden de daha önce dinlediği o müzik eseriyle haberi bütünleştirmede sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da haberin mesajını etkisiz kılabilir. Önemli ulusal bir konunun ele alındığı bir toplantıya ait haberi ya da başbakanın, siyasi partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının ve bunun gibi müzik eşliğinde verildiğini düşünün. O zaman haber kaynağının mesajı etkisizleşir. Müzik haberde dip ses, ana ses ya da röportajlar arası geçişlerde verilir. Haberde müzik daha çok sanat, magazin içerikli haberler ile öyküleştirilen durumlarda kullanılır. Komiklik unsuru yaratmak için de müzikten yararlanılabilir. Kısaca haberde müzik kullanılması haberin mesajının daha etkili olmasına yöneliktir. Ancak izleyici müziğin kimin eseri olduğunu ve hangi bölümde yer aldığını düşünmek durumunda kalırsa, haber metninde anlatılanlara dikkatini yoğunlaştıramaz. Haberde kullanılan müzik enstrümantal olmalıdır. Ama çok ünlü bir şarkıcı, türkücü ya da besteciyle ilgili bir haber hazırlandığında, parantez içinde ölümü, başarı kazandığı bir durum gibi, o zaman enstrümantal olmayan müzik de verilebilir. Çünkü o eser habere konu olan sanatçıyı çağrıştıracaktır. Haberde müzik kullanılmasının yol açabileceği sorun şudur. Sayfa 183. Müzik eseri belirli bir amaca yönelik üretilmiştir. Kendi içinde taşıdığı mesaj vardır. Üstelik o eser belirli bir sanatçıyla ve belirli duruma ilişkin olarak kavranır. Haber metninin de mesaj ilettiğini daha önceki bölümlerde görmüştük. O yüzden müzik eseriyle haber metninin mesajı birbirini desteklemelidir. Eğer amacımız çatışmalı durumu vermek ise o zaman da farklı iki mesaja dayanırız. Yani müzik kullanırken amacımızın ne olduğunu ve neye yol açabileceğimizi bilmeliyiz. Müzik eserinin yol açtığı çağrışımlarla haber metninin mesajı arasındaki bağlantıyı kurmak için izler kitle bilmece çözmek durumunda bırakılmamalıdır. Haberde önemli olan mesajın aktarılmasıdır. Müzik de mesajın aktarılmasına yardımcı olacak biçimde kullanılmalıdır. Mesajı engelleyecek biçimde değil. F. Haberi yazmak. Ama nasıl? Görüntüyü belirledik. Şimdi sıra haberi yazmada. Öncelikle bilmemiz gereken şudur. Yazacağımız haber metni cam spikerle bağlantılı olmalıdır. Cam spikeri belirledikten sonra seslendirme metni yazılır. Seslendirme metninde cam spikerde kullandığımız bölümü açarız. Haberin eylem ya da söylem içerikli olup olmadığı yazma biçimimizi etkiler. Örneğin, eylem haberi ise yazacağımız cam spikerde ne olduğunu verdiğimiz için seslendirme metninde olanı açarız. Yani nasıl olduğunu aktarırız. Örneğin, haberimiz İstanbul'da denize uçan bir otomobil ile ilgili olsun. Yaptığımız istihbarat sonucu 4 kişinin öldüğünü öğrendik. Bu haberde nerede ne olduğu sorusu önemlidir. Ölen vatandaşlar da olduğundan onların kimliği de öne çıkar. Eğer kamuoyunun tanıdığı kişiler otomobilde bulunmuşsa, o zaman haberde o bölüm de öne çıkarılır. Haberin cam spikeri şöyle olabilir. İstanbul Bebek'te bir otomobilin denize uçması sonucu 5 kişi öldü. Bu cam spikeri oluştururken eldeki verilerden yola çıktık. Bu yüzden de tek mesajlı cam spiker girişini yayledik. Haberin içeriğine göre açılımlı cam spiker de yazılabileceğini daha önceden görmüştük. Şimdi seslendirme metnini oluşturacağız. Metni yazmadan önce elimizdeki görüntülere bakacağız. Görüntüleri izledikten ve time code aldıktan sonra metni oluşturacağız. Elimizdeki ham bilgi yani haber haline getirilmemiş bilgi şu. Denize uçan otomobilin plakası 41F1060. Otomobilin sürücüsü Ahmet Şirin. Kazaya aşırı hız yol açtı. Otomobil Bebek'te denize uçuyor. Otomobilde bulunanlardan Ahmet Şirin, Türkan Şirin, Leyla Şirin, Mehmet Şirin ve Savaş Şirin bu olarak ölüyor. Ölenlerin cesedi denizden balık adamlar tarafından çıkartılıyor. Araç itfaiye ayı çekici tarafından kazadan 3 saat sonra çekiliyor. Kazanın meydana geldiği saat 09. Düz haber metni olarak şöyle yazılabilir. Öncelikle kazanın nasıl olduğu verilir. Ahmet Şirin'in kullandığı 41F1060 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle Bebek'te denize uçtu. Saat 9 sıralarında meydana gelen kazadan sonra olay yerine gelen balık adamlar denizden 5 kişinin cesedini çıkardı. Haberde daha sonra ölenlerin kimlikleri biliniyorsa verilir. Bilinmiyorsa ölenlerin kimlikleri belirlenemedi ya da ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor denilir. Bu kişilerin kimliklerinin Ahmet, Türkan, Leyla, Mehmet ve Savaş Şirin oldukları öğrenildi. Eğer bu yaralının da olduğu bir kaza haberi olsaydı, o zaman yaralıların hangi hastaneye kaldırıldığı ve durumları da belirtilirdi. Ancak haberimizin içeriğinde otomobilin itfaiye ekiplerince çıkartılması var. Biz de o bölümü yazarız. Denize uçan otomobil itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Parantez içinde efekt. Haber böylece tamamlanır. Eğer olayın görgü tanığı varsa onlarla yapacağımız röportajı da haberde kullanırız. O zaman seslendirme metni şöyle olabilirdi. Ahmet Şirin'in kullandığı 41F1060 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle Bebek'te denize uçtu. Röportaj. Birden baktım aşırı hızla geliyor. Ben o sırada parktaydım. Gözümün önünde araç denize uçtu. Koştum ama birkaç saniye içinde denize gömüldü araç. Sayfa 185. Saat 9 sıralarında meydana gelen kazadan sonra olay yerine gelen balık adamlar denizden 5 kişinin cesedini çıkardı. Parantez içinde bu bölümde çalışmalardan verilir 3 ila 5 saniye. Bu kişilerin kimliklerinin Ahmet, Türkan, Leyla, Mehmet ve Savaş Şirin oldukları öğrenildi. Denize uçan otomobil itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Parantez içinde efekt. Görüldüğü gibi önce salt metin haber olarak yazdık. Ancak daha sonra elimizde röportaj olduğu varsayımıyla haberi daha da zenginleştirdik. Tek kaynağa dayanan röportaj kullanabileceğimiz gibi çoklu kaynakta haberin bölümüne göre, haberin önemine göre kullanılabilir. Haberi yazarken bir başka açıdan da değerlendirebiliriz. Yani öyküleştirerek de bu haber yazılabilir. Daha önce gördüğümüz gibi farklı biçimlerde haber yazımı söz konusu olabilir. Otomobilde yer alanlardan Leyla Şirin'in o gece kına gecesi olduğu ve 2 gün sonra evleneceği bilgisini öğrenmişsek, o zaman haberi daha farklı biçimde kurarız. Leyla Şirin 25 yaşında, üniversite mezunu, işe yeni başlamış da olabilir. O zaman haberin aktarımı ve yazımı da değişebilir. Bu durumda haber öyküleştirilerek de yazılabilir. İzlediğimiz konu bir söylem haberi kapsamına giriyorsa ne yapmalıyız? Örnek olarak Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 18 Şubat 2002'de Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı basın toplantısındaki konuşmayı veriyoruz. Değerli basın mensupları, bugün Bursa'da çok önemli temaslarda bulundum. Sizler de başından bu yana izliyorsunuz. Biliyorsunuz Bursa, Türkiye'de hızla sanayileşen bir ilimiz. Türkiye'nin ekonomide geçen yıl yaşadığı zor ve bunalımlı günlerden Bursa'da etkilendi. Ancak şunu belirteyim ki Türk sanayi bir dönüşüm içindedir. Bursa da bu süreci yaşamaktadır. Türkiye'yi refaha ulaştıracak yol teknolojiden geçmektedir. Biz bunun için sanayide dönüşümü gerçekleştirecek yapılanmalara ağırlık veriyoruz. Hemen belirteyim, Türkiye önemli bir yılın başlangıcında. Bu yılı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Artık büyük yasaların ve kararların dönemi bir ölçüde bitti. Önümüzdeki aylarda binlerce küçük kararın iyi bir şekilde verilmesi ve uygulaması için çalışacağız. Biliyorum, sizler açısından Mart sonu, Nisan 1 zor bir gün. Emek üzerindeki vergi yüküne mutlaka bir çare bulmamız gerekecek. Yani bence öncelik orada. Çünkü istihdam Türkiye'nin bir numaralı sorunuysa, istihdamı ağır bir şekilde vergileyen bir sistemle devam edemeyiz. Buna bir çare bulmamız lazım. Henüz bulabilmiş değiliz ama çalışmalarımız başladı. Sanıyorum bir şekilde etkilenen, istenilen kadar olumlu karar almak belki zor olabilir. Çünkü sosyal sigortalar sistemindeki açığı da bir yerden kapatmak gerekiyor. Ama emeği ve istihdamı bugün vergilendirdiğimiz kadar da vergilendiremeyiz. Dolayısıyla 1 Nisan'a dönük bir çalışma başlamıştır ve sanırım önümüzdeki haftalarda nispeten olumlu sayabileceğimiz bir kararı inşallah çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Basın toplantısında Kemal Derviş soruları da yanıtladı. Soru: Sayın Bakanım, Irak'ta olası bir müdahale olması durumunda Türkiye'nin ekonomik açıdan bir hazırlığı var mı? Cevap: Irak'a çok yakın gelecekte kimse bir askeri müdahale beklememeli. Uzun vadede ne olur bilemem. Amerika'nın Irak'taki yönetime yönelik tavrı var. Bu açık. Türkiye ise Irak ile komşu. Bu durumda savaş dışı uzlaşma Türkiye'nin yararınadır. Amerika bizim görüşümüzü almadan bir müdahale yapmayacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki olabilecek menfi bir durum anında programda bir emniyet marjımız vardır. Bu marj turizm ve ihracat için de geçerlidir. Ancak yakın bir vadede bir tehlike yok. Soru: Türkiye'ye geldiğinizde sorunların bu kadar ağır olduğunu düşünmüş müydünüz? Cevap: Benim de Türkiye'ye gelmem aşağı yukarı bir yıl oluyor. Bu süre de çok hızlı geçti doğrusu. 2001 çok zor bir yıldı. Doğrusunu söyleyeyim, ben dahil ne kadar zor bir yıl olduğunu daha yeni yeni anlıyoruz. Hangi tehlikeden döndüğümüzü belki toplum tam olarak anlayamadı. Fakat gerçekten bu borç sarmalı, yıllardır süren yüksek enflasyon ve tamamen bozulan kamu dengesi yüzünden uçurumun çok kenarındaydık. Allah'tan yuvarlanmadan ayrılabildik uçurumun kenarından. Daha da kötüsü olabilirdi. O bakımdan uçuruma yuvarlanmadan işin üstesinden gelebildiğimiz için sevinmek gerekir. Bu verilerden yararlanarak nasıl haber yapıldığına bir bakalım. Sayfa 187. Örnek 1. Kam Spiker: Irak'a olası bir operasyon durumunda Türk ekonomisinin bundan ne derece etkileneceği kamuoyunda tartışılırken, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'ten rahatlatıcı açıklamalar geldi. Kemal Derviş, olumsuz dış gelişmelere karşı ekonomik programda ihracat ve turizm sektörlerini de içeren bir emniyet marjı bulunduğunu bildirdi. Kuşak: Bursa'da temaslarda bulunan Kemal Derviş, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında Türk ekonomisinin çok zor bir yılı geride bıraktığını söyledi. Artık büyük yasalar ve kararlar döneminin bittiğini anlatan Derviş, bundan sonra önemli olanın binlerce küçük kararın başarıyla uygulanması olduğunu vurguladı. Devlet Bakanı Kemal Derviş, istihdamın Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunun da altını çizdi. Ses: Time Code (parantez içinde 11.22.28 tire 11.23.0). İstihdam Türkiye'nin bir numaralı sorunuysa, istihdamı ağır bir şekilde vergileyen bir sistemle devam edemeyiz. Buna bir çare bulmamız lazım. Henüz bulabilmiş değiliz ama çalışmalarımız başladı. Sanıyorum bir şekilde beklenilen, istenilen kadar olumlu karar almak belki zor olabilir. Çünkü sosyal sigortalar sistemindeki açığı da bir yerden kapatmak gerekiyor. Ama emeği ve istihdamı bugün vergilendirdiğimiz kadar da vergilendiremeyiz. Irak'a çok yakın bir gelecekte askeri bir müdahale olmayacağına inandığını belirten Devlet Bakanı Kemal Derviş, olası menfi bir duruma yönelik olarak programda bir emniyet marjı bulunduğunun da altını çizdi. Sayfa 188. Örnek 2. Kam Spiker. Devlet Bakanı Kemal Derviş, Irak'a yakın gelecekte askeri bir müdahale beklenmediğini belirterek, ancak olabilecek menfi bir durum karşısında ekonomik programda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Kuşak, seslendirme metni. Devlet Bakanı Kemal Derviş, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı basın toplantısında bir yıllık ekonomik programı değerlendirdi. 2001 yılının çok zor bir yıl olduğunu, yüksek enflasyon ve bozulan kamu dengesinin ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediğini hatırlatan Derviş, "Uçuruma yuvarlanmadan işin üstesinden gelebildiğimiz için sevinmek gerekir," dedi. Türkiye'nin önemli bir yılın başlangıcında olduğunun altını çizen Kemal Derviş, önümüzdeki aylarda yasalarda yapılan değişikliklerin uygulamaya geçirilmesi için çalışacaklarını kaydetti. İstihdamı ağır şekilde vergileyen sistemle devam edilemeyeceğini ifade eden Devlet Bakanı Derviş, bu amaçla 1 Nisan'a dönük bir çalışma başlatıldığını ve söz konusu kararı önümüzdeki haftalarda çıkartmayı umduklarını belirtti. Devlet Bakanı Kemal Derviş, gazetecilerin Irak'a olası bir müdahalenin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceği yönündeki soru üzerine ise yakın gelecekte böyle bir gelişmenin beklenmediğini belirtti. Ses, time code, parantez içinde 11.30.42-11.31.18. Irak'a çok yakın gelecekte kimse askeri bir müdahale beklememeli. Uzun vadede ne olur bilemem. Amerika'nın Irak'a yönelik bir tavrı var. Bu açık. Türkiye ise Irak'la komşu. Bu durumda savaş dışı uzlaşma Türkiye'nin yararınadır. Amerika bizim görüşümüzü almadan bir müdahale yapmayacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki olabilecek menfi bir durum anında programda bir emniyet marjımız var. Bu marj turizm ve ihracat için de geçerli. Ancak yakın bir vadede bir tehlike yok. Sayfa 189. Örnek 3. Kam Spiker. Bir yılı geride bırakan ekonomik kriz ardından binlerce iş yerinin kapanmasının yanı sıra 1,5 milyonu aşkın kişi de işsiz kalmış durumda. Kemal Derviş de Türkiye'nin en önemli sorununun istihdam olduğunu belirtti ve bu sorunun çözümü için vergi sisteminde köklü değişikliğin kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Son söz, kuşak. Derviş, istihdam sorununun çözümü için vergi sisteminde reform şart. Seslendirme. Geçtiğimiz bahar ayında Güneydoğu'daki bazı sanayi kentlerinde incelemelerde bulunan Kemal Derviş, bu kez Türk otomotiv sektörünün merkezi konumundaki Bursa'daydı. Bursa'daki bazı tesisleri gezen Bakan Derviş, temaslarının ardından Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin istihdam sorununu en kısa zamanda çözmesi gerektiğinin altına çizdi. Emek üzerindeki vergi yüküne mutlaka bir çare bulmamız gerekecek. Yani bence öncelik orada. Çünkü istihdam Türkiye'nin bir numaralı sorunuysa, İstihdamı ağır bir şekilde vergileyen bir sistemle devam edemeyiz. Buna bir çare bulmamız lazım. Henüz bulabilmiş değiliz ama çalışmalarımız başladı. Sanıyorum bir şekilde beklenilen, istenilen kadar olumlu karar almak belki zor olabilir. Çünkü sosyal sigortalar sistemindeki açığı da bir yerden kapatmak gerekiyor. Ama emeği ve istihdamı bugün vergilendirdiğimiz kadar da vergilendiremeyiz. Türkiye'nin çok zor bir yılı başarılı bir şekilde bıraktığını da vurgulayan Kemal Derviş, büyük kararlar döneminin yerini artık binlerce küçük kararın alındığını ve uygulandığı bir döneme bıraktığını da söyledi. Devlet Bakanı Kemal Derviş, Irak'a olası bir operasyon durumunda ekonominin bundan çok fazla etkileneceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. Örnek 4. Kam spiker. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan olası bir Irak operasyonu konusunda Devlet Bakanı Kemal Derviş piyasaları rahatlatmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Olumsuz dış gelişmelere karşı ekonomik programda emniyet marjı bulunduğunu bildiren Kemal Derviş, çok yakın bir gelecekte Irak'a operasyon beklemediğini de söyledi. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl uçurumun kenarından döndüğünü vurgulayan Derviş, en önemli sorun olarak nitelendirdiği istihdam konusunun çözümü için vergi sisteminde köklü bir reformun kaçınılmaz olduğunun da altını çizdi. Bursa'da sanayi tesislerinde incelemelerde bulunan Kemal Derviş, temaslarının ardından Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında çok zor bir yılın başarıyla geride bırakıldığını söyledi. Bakan Derviş, büyük kararlar döneminin artık yerini binlerce küçük kararın başarıyla uygulanması gereken bir döneme bıraktığını bildirdi. Ses, 2001 çok zor bir yıldı. Doğrusunu söyleyeyim, ben dahil ne kadar zor bir yıl olduğunu daha yeni yeni anlıyoruz. Hangi tehlikeden döndüğümüzü belki toplum tam olarak anlayamadı. Fakat gerçekten bu borç sarmalı, yıllardır süren yüksek enflasyon ve tamamen bozulan kamu dengesi yüzünden uçurumun çok kenarındaydık. Sayfa 191. Allah'tan yuvarlanmadan ayrılabildik uçurumun kenarından. Derviş, istihdam sorununun çözümü için vergi sisteminin değişmesi gerektiğini de bildirdi. Ses, istihdam, Türkiye'nin bir numaralı sorunuysa istihdamı ağır bir şekilde vergileyen bir sistemle devam edemeyiz. Buna bir çare bulmamız lazım. Henüz bulabilmiş değiliz ama çalışmalarımız başladı. Devlet Bakanı Kemal Derviş, Irak'a bir operasyon halinde ekonomik programda bulunan ve turizm ile ihracat sektörlerini de içeren emniyet marjının devreye gireceğini de altını çizdi.